Ayrım 14. Beni hayatının neresine koyacağına karar veremiyorsun ya. Amuma koyuyorsun, farkında değilsin. Erik'in bana yazdığı mesaj özledim oldu. O gün başka hiçbir şey yazmadı. Ben de bir şey yazmadım. İş günü gelip çatınca beni aldı bir telaş. Esma Ceyhan arayıp duruyor. Benim hakkımda bir şey dedi mi, ne yaptınız falan diye soruyor. Onunla hiç baş başa kalmadık bile diyorum. Ama böyle kalbim yerinden oynuyor o merdivendeki anı düşününce. Bir taraftan da telefon ekranında Esma Ceyhan'ın adını görüyorum. O zaman da içim sızlıyor. Kendimi acayip derece kötü biriymiş gibi hissediyorum. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz, biz neyiz? Bunlar kafamı kurcalıyor sürekli. Böyle cebelleşirken kendime işe geldim. Erik daha gelmemişti. Oturdum masama, ne yapacağımı falan düşünüyorum. Çıkmayalım, yok olmaz zaten. Ben çocukla konuşayım, yaptığımız bir hataydı diyeyim, arkadaşlığımıza devam edelim. Kafamda bunları toparlarken asansörden indi bu. Benim masaya doğru yaklaşmaya başladı. Allah'ım sana geliyorum diye içimden çığlıklar atmaya başladım. Masama ellerini koyarak kafasını bana doğru yaklaştırdık. Günaydın deyip içeriye doğru gitti. Arkasından Esma Ceyhan'ın kafasıyla karşılaştım. Bana pis pis bakıyordu. Öğlen yemeğine kadar bir daha göremedim Eri'yi. Yemekte hep beraber aynı masaya oturduk. Orada da normal şeylerden konuştuk. Ama ben çocuğun suratına bakamıyorum bir türlü. Çünkü ne zaman baksam Esma Ceyhan'ın suratıyla karşılaşıyorum. Yemekten sonra bu bana mesaj attı. Stüdyoların oraya gel. Esma Ceyhan'ı alt ederek pıtır pıtır gittim yanına. Dün neden mesajıma cevap vermedin? Uyumuştum ya, geç gördüm. Bu akşam bir şeyler yapalım, haberleşiriz. Bize gidelim, film falan izleriz. Allah'ım bunu dedi ya, kendimden ölesiye tiksindim. Herif benimle sadece ve sadece yatmak için şey ediyor. Daha sevgili miyiz, değil miyiz? O bile belli değil. Beni evine çağırıyor ya. Ama hep benim yüzümden işte. Keşke o gece gitmeseydim yanına. Yatıp kalkacağı sonrasında da bay bay kuzum gidiyorum diyecek. Aynı bana anlattığı kanalın diğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum. Onlardan da böyle bahsediyordu. Ha Hacer mi? İki kere yattık kalktık. Ya sonra havalandı, triplere girdi o. Aman Buse ile bir gecelik bir şeydi. Çıkma bile denmez ona. O benim üstüme atladı. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne beklemiş olabilirim ki? Allah belamı versin ya benim. Of, kendimden öylesiye nefret ediyorum şu anda. Akşam gitmemeye karar verdim. Artık temkinli davranacağım. Eğer neyin var derse oturup açık açık anlatacağım. Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağım biri miyim? Sen kendi dengini bul. Zaten o gün uykusuzluktan öyle oldu. Zaten arkadaşının eski sevgilisiyim ben bir yerde. Buradan anlamalıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. İşten erken çıktım, misafirhaneye gittim. Bir güzel televizyon izlemeye başladım. Mesaj da attım ona, gelmiyorum diye. Saat 8'de geliyordu. Bu aradı, açmadım. Bir daha aradı, açmadım. Telefonumu kapadım. Ardından da kendime küfrede küfrede geçtim TV'nin karşısına. Türk filmi oynuyordu, izlemeye başladım. Bu esas kızları neden bütün filmlerde karakterli, dürüst, namuslu, dobra, anaç, neşeli, kararlı yapıyorlar acaba? Bu nasıl bir yalansa? Dünyada bana bir kız gösterin, sevgilisi Danimarka prensi çıktı diye onu terk edecek. Ya da fakir sandığı adam çok zengin çıkınca onu bırakacak. Kadınlar %80 haksızlığa uğramış ama sonunda yüzünün akıyla bu olayı temizleyen, gururlu, onurlu, kişiliğinden asla taviz vermeyen kişiler oluyor filmlerde. Erkekler ise daha saf. Mesela bir telefon geliyor, karın Ferit'in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor diye. Bu hemen çekmecesinden beylik tabancasını çıkarıp gidiyor, her şeye inanıyor. Kör oluyor mesela. Eski karısı buna öğretmenlik yapıyor, salak, anlamıyor. Yıllar önce yatakta başkasıyla gördüğü için terk etmiş karıyı, 15 sene sonra karşılaşıyorlar, kadın evlenmiş falan. Ama diyor ki, ay kocam hiç beni ellemedi, memelerimi bile görmedi. Bu herif hemen inanıyor. Ulan pezemek, madem inanacaktın da, ta 15 sene önce o karı sana ağlayarak komplo bu Murat derken niye inanmadı? Bir de kötü kızlar oluyor bu filmlerde hani. Zengin, şımarık, Avrupa'ya sürekli gidiyor geliyor, esas oğlanın nişanlısı. Bu salak esas oğlan gidip başkasına aşık oluyor. Kötü kız ne yapacak? Elinde tutacak nişanlısını. Gidip diğer kızı aşağılıyor filan. Tamamen kadınsal içgüdü. Sizin nişanlınızı elinizden alan karıya ne yaparsınız? Dünyanın en büyük orospususunuzdur o benim gözümde. Ama işte öyle değil. Kötü kızın adam ağzına sıçıyor, paçavra gibi kenara atıyor. Gidip diğer kızla evleniyor, bir de buna mutlu son diyoruz. Diğer kıza yazık değil mi da yani? Tek günahı şımarık olması mı? Başta bu kızın nişanlısıydı o salak çocuk. Diğer kız elinden almasaydı babaları şirketlerini birleştirecekti. Asıl kötü karakter o bence. Ben çok acıyorum o kadınlara. Sarışın var ya bir tane, çok seviyorum onu ben. Yazık yavrum, sezercik gibi dombili şımarık piç kursuna annelik yapmaya bile çalıştı. Ama babası salağa gitti, yine karakterli olan Hülya Koçyiğit'le evlendi. Filmlerdeki iyi karakterleri sevmiyorum ben. Yalan çünkü, kimse öyle olamaz. Olmasın da boşver, sıkıcılar. Nasıl bir erkek öyle birine kör kütük aşık olabilir ki? Dizilerde bile öyle ya. Binbir Gece'deki Şehrazat, Ospiri olsa çekilmez o karakterle bence. Biri bana, Puka, bana kendini anlat diye sorsa, yalandan nefret ederim, dürüstüm, ihanetten tiksinirim, kararlıyım, kafama koyduğumu yaparım, hassasım, kırılganım, bir defa aşık olurum, asla aldatmam, neşeliyim, Pollyanna'yı sikmiş gibi iyimserim, insanları kendim gibi görürüm, iyi niyetliyim, tuvaletten sonra iki kez ellerimi yıkarım, yatmadan önce saçlarımı tararım vesaire vesaire diye anlatırım. Sor 50 kıza, 45'i buna yakın şeyler söyler. Bu salak saçma filmlerde büyüdüğümüz için. Çünkü kadın böyle olmalı sanırız. Oysa ki yalancının Allah'ıyım. Hala babama yalan söyleyerek dışarı çıkıyorum. İş yerinde yalan söylüyorum. Sevgilime yalan söylüyorum. Bana yapılan her ihanetten tiksinirim. Ağzına da sıçarım ama ben ihanet etmeye meyilliyim. Hassasım, evet, kırılganım da her kız gibi. İnsanları kendim gibi görmem. Onları kendimden küçük görürüm. İyi niyetliyim, evet, ama çıkarcıyım da. Ve yatarken saçlarımı asla taramam. Ha, birileri sorduğunda bunları asla söylemiyorum tabii. Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var gibi görünüyor. O sıçtığımın yazarları bu özellikleri onlara yüklemişler ve iddia ediyorum ki 50 dişiden 45'i benim gibi. Ama sorsan yukarıdakini anlatırlar. Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar, vik vik filan diye. Erkekler ise filmlerde de gerçek hayatta da aynıdırlar. Çabuk gaza gelirler, her şeye inanırlar, güzelliğe aşık olurlar, tohumlarını sağa sola her yana saçarlar, pis gebelirsiceler. Ben böyle erkeklere sinir olup film karakterlerine küfrederken aşağıdan aradılar biri geldi diye. Kim dedim, eriğin adını söylediler. Yuh artık, var ya hiç beklemiyordum. Kalktım hemen üstüme bir şeyler giydim, sonra baktım o biraz fazla şık oldu. Çocuk diyecek odadaydın, olmaz bu. Sonra kalktım eşofmanlarımdan birini giydim, saçımı başımı yaptım. Hop bir de parlatıcı sürüp uçar gibi indim aşağıya. Kendimi o merdivenlerden inerken rüzgar gibi geçtiğindeki Scarlett gibi hissettim. Böyle sanki balon eteğim var. Aşağıda Grand Tuvalet Red beni bekliyor. Yavaş yavaş merdivenlerden iniyorum. Kırmızı tuvaletimin içerisinde acayip güzel gözüküyorum. Gözlerini benden alamıyor. Elimden tutup koltuğa oturtuyor. Tabii böyle bir şey yok. O kadar eşofmanın içinden ortası delinmiş olanı almışım. Nasıl heyecan yaptıysam bu şekilde çocuğun yanına gitmişim. Oradaki koltuklardan birine oturduk. Niye telefonun kapalı merak ettim. Fark etmedim ya, kapanmış mı? Böyle bayağı konuştuk ama ben nasıl soğuğum var ya, o kadar içiciyim ki. Ne dese deyip duruyorum. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu. Bu döndü ve başladı konuşmaya. Ben sana ne yaptım telefonunu kapattıracak kadar? İstiyorum ki oturup konuşalım ne olduğunu, olacağını. Sen kaçıyorsun benden sürekli, köpek çekiyorsun bana. Bu kadar nefret ediyorsan benden o gün niye öyle değildin? Sustum lafları bitince. Ya saçmalama, neyi konuşup halledeceğiz? Tamam o gece oldu bitti. Ne yapayım yani, nikahıma mı alayım seni? İstemiyorum demek ki, açmıyorum telefonunu. Bunu bu kadar anlamıyor musun? Bir de buraya kadar geliyorsun. Neyse ben yatacağım, geç oldu dedim ve kalktım odaya doğru gittim. Onu da orada bıraktım. O gerizekalı filmlerden etkilendim işte. Karakterli kadınlar yakın arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikmezler diye çocuğu bıraktım. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum şu an. Tek istediğim bir çıkış yolu, o kadar. Puf. Anneanne. Dünyanın en kötü insanı kimdir diye sorsalar anneannem derdim. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar. Dün sabaha karşı kardeşim arayıp onun öldüğünü söyledi. Bazı insanların ölümsüz olduğunu düşünürdüm. Anneannem de bunlardan biriydi. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Onu çok sevmiyordum. Çünkü o bizi hiç sevmiyordu. Ama şimdi keşke sevseymişiz birbirimizi bile dedim. Anneannem babası Rum, annesi Rus, çok çok güzel bir kadınmış. Yolda yürürken insanlar bunu izlemek için dururlarmış. 14 yaşında birine aşık olmuş. Babası yaşı küçük diye evlendirmek istememiş. Bizimki de kaçıp gitmiş çocuğa. Sonra bir kızı olmuş. Bakmış ki ev işleri çok yorucu. Çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. Kızını tam 30 sene hiç arayıp sormamış. Yıllar sonra artık kız bunu merak etmiş de bulmuş. Sonra bir askerle evlenmiş. Karadeniz'de bir yere taşınmışlar. Ondan da çocukları olmuş. Adam öldükten 3 gün sonra başka bir adamla İzmir'e evlenmek için geri dönmüş. Yine bütün çoğu çocuğu orada bırakmış. Ama giderken yanına tapuları ve paraları almış. Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise, "Ay ölü eviydi, gelen giden çok oldu, başım kaldırmadı, bana ne ya?" diyerek açıklamıştı. Çocuk sevmez, çiçek sevmez, insan sevmez, inanılmaz kötü bir dili vardı. Soktu mu 10 sene çıkmazdı lafları. Evinde en fazla 2 saat kalabiliyorlardı insanlar. "Ben torun sevmem, benden çıkanı sevmiyorum, torun ne ya?" derdi suratımıza baka baka. Ayak tırnaklarından kulaklarına kadar her yerin ayrı ayrı kremi vardı. Bir sürü parfümü vardı. Hayatında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç zannediyordu. O kadar yaşlanmıştı ki, ama o bunu hiç görmüyordu. Sadece bir gün çok iyi hatırlıyorum, ben saçlarımı tarıyordum. Geldi yanıma, aynadan baktı, baktı bana. "Bir gün aynaya bakıyordum, çok güzeldim. Gözlerimi kapadım, bir açtım, 80 yıl geçmiş" dedi. Bana hayatımdaki birçok şeyi o öğretmişti ama Marlin gibi. Çok küçükken kısa bir süre anneannemin evinde kalmıştım. Annemin evinde psikolojim çok bozulmuştu. Kafamdaki saçları tek tek kopartıyordum. Öyle ki kafam yamalı eşek gibi kalmıştı. Ortası kelaynak gibiydi yani. Rehberlik öğretmenimiz annemle konuşup bu kızı evden uzaklaştırın deyince anneannemin yanına göndermişlerdi beni. Akşamları eski klasik filmleri izlerdik beraber. Bir gün Marilyn Monroe'nun filmini izliyoruz. Normalde benimle konuşmaları, "Su getir, götünde tırmık mı var, o koltuğu nasıl o hale getirdin, git yat artık" diye bundan öteye gitmezdi. Birden konuşmaya başladı. "Çok şanslı bir kızsın aslında, farkında değilsin. Küçükken darbe yiyen kızlar büyüyünce hayata 4 kolla sarılıyorlar. Marilyn babasını hiç tanımamış, annesi de delinin tekiymiş. Kızı yetimhaneye bırakmışlar. Orada şerefsizin biri tarafından taciz edilince akrabası yanına almış. Ama orada da rahat bırakmamışlar, atmışlar kızı sokağa. O da küçücük yaşta bir adamla evlenmiş. Ayrıldıktan sonra da bir anda hayatı değişmiş. Ün, şöhret, para, pul. Sarışın bile değilken sarışınların ilahı olmuş. Sonrası hazin tabii. Her babasız kız gibi dokunduğu her erkeğe bağlanmış. Ölümü için şöhreti bitti, bunu kaldıramadı. Suikastti falan deseler de o sadece aşk için öldü bence. Sen yine şanslısın. Uzak bir şehirde de olsa baban var. Hiçbir erkeğe minnet etmeyeceksin o yüzden. Bu kollarındaki yaralar, kafandaki kellik ve morlukların ise seni daha güçlü yapacak. Tabii şimdi hayal meyal hatırlıyorum konuşmayı ama ana teması buydu işte. Hayat bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç benzemiyordu yaşadıklarım. Sabah kalkardım okula hazırlanmak için. Annem benden önce işe giderdi, merdivenlerden aşağıya inerdim. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşırdı. Hiç kimsenin babası, amcası, abisi evde çıplak dolaşmıyordu. Sırf onu görmemek için para bile istemeden son saniye koşarak çıkardım evden. Dönüş yolum daha işkence oluyordu. Adam müteahhit olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. Çoğu kez okuldan eve döndüğümde onu görüyordum. Sırf onu görmemek için saatlerce yürürdüm yollarda. Başkalarının evlerini izlerdim, insanları izlerdim. Saatlerimi sokaklarda o kocaman çantamla deli gibi dolanarak geçirirdim. Eve geldiğimde eğer yoksa o zaman bayram olurdu bana. Varsa ama işkence. Annem gelirdi sonra akşam. Hiç fark etmezdi, hiç görmezdi beni. Görse de duymazdı. Çünkü o adamdan ayrılmak onun için ölüm sayılırdı. Sürekli dayak yerdim. Alakasız her şey için vururdu. Gece yatarken uykumdan kaldırıp dayak atardı. Yemeğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. Sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evre çevire döverdi beni. O günlerden geriye bedenimin her zerresinde izler taşıyorum. Çenemde, dişlerimde, elimde, kalçamda. Nedense o izlerin hiçbiri annemin bizim o halimizi görmemesi kadar acıtmaz canımı. Neyse ya, anneannemden bahsediyordum. Öyle bir kadındı. Hakkında çok hikayeler anlatırlardı. Onun yuvasını yıktı, bunun evini dağıttı falan filan diye. Hiç eyvallahı yoktu kimseye. Lafını sakınmazdı, gocunmazdı. Ve şimdi o kadın öldü. Annem anneannemden nefret ederdi. Kardeşim annemizin perişan halde olduğunu söyledi. Son kez görmek için morga girmişler, gözlerini kapatamamışlar. Ben hiç üzülmem zannediyordum ama sanırım üzüldüm. Yani bilmiyorum, sadece garip bir duygu. Kadın hakkında iyi bir kelime bile bulamadığım için üzüldüm. Koskoca hayatında neler gördü geçirdi. Ne aşklar, ne kavgalar, ne ülkeler gördü, ne şehirlerde yaşadı. Paranın içinde yüzdü ama şimdi hepsi kayboldu. Boşuna yaşamış gibi sanki. Ölüm çok ilginç bir şey. En kötüsüne bile yakışmıyor. Bir insanı kaybettiğini anladığında her şeyiyle iyi olarak aklına kazınıyor. Ve ancak kaybettiğinde her yapılana bir bahane bulabiliyorsun. Duvarları tırmaladığım günler sona eriyor. Heyo! Anneannemin ölümü biraz sarstı beni. Biz neden varız? Nasıl olsa toprak olacağız. Kimler ölmedi ki? Bu dünya sana mı kaldı be Puka falan diye bezgin bezgin dolanıyordum. Bu süre zarfında da yanımda olan tek kişi Erik'ti. Çocuk her şeyi yaptı benim için desem yeridir. Bir defa gece vardiyasına yazdırdı beni. Sen gelme hiç dedi. Kendi benim yerime 16 saat çalıştı. Ondan hiç beklemiyordum bu davranışları. Siker atar beni diye düşünüyordum. O günkü öpüşmemizden öteye gitmedik. Zaten bir daha da beni evine davet etmedi. Ben biraz toparlandım, kendime geldim. Gelmişken bizim şu durumun adını koyalım pozisyonuna geçtim. Mesajlaşıyoruz mesela ama hiç aşkım bebişim böreğim durumlarına girmiyoruz. Esma Ceyhan yanımızda yoksa muhabbet ediyoruz. O sağda solda gözüküyorsa hiç konuşmuyoruz. Yani bizim bir dışarı çıkıp bu durumu konuşmamız lazım diye düşündüm. Bir de şu olaylara bana bu kadar iyi davranınca gaza geldim biraz. Demek ki seviyor bebe beni dedim. Mesaj attım. Çıkışta sinemaya gidelim mi diye okey dedi. Önce o sonra ben gittik Cevahir'e. Sinemaya girdik, filmi izliyoruz. Kolum koluna değiyor ama elini tutsam mı tutmasam mı bilmiyorum. Bir de ben neden tutacakmışım canım, o tutsun diyorum. İyice sürttürüyorum kolumu, yok bir hamle yapmıyor. Belki öpüşürüz umuduyla filmle ilgili abuk subuk şeyler sormak için kulağına eğiliyorum. Bir dönüp öpeyim şu kızı demiyor. O filmi izledi, ben ne bok olduğumuzu nasıl çözeceğimi düşündüm. 120 dakika boyunca Robocop gibi oturdu koltukta. Çıktık sonra yürüyoruz filan ama benim surat nasıl asıldı? Sevmiyor kızım seni. O zaman acımış da olsa ondan iyi davranmış demek ki. Sevse çıkmayı düşünseniz bu şekilde mi davranır diye mır mır mır kendimi yedim. Sonra da zaten sıkıldım. Madem çıkmıyoruz ne dolanacağım bu hırtla diyerek misafirhaneye gideyim ben dedim. Arabasına bindik, yine hiç konuşmuyoruz. Dayanamadım artık. Ya biz sevgili miyiz seninle deyiverdi. Olalım mı? Hayır, ben bir teklifte bulunmuyorum. Sadece merakımdan soruyorum. Peki olalım mı? Bana ne soruyorsun Allah Allah? Çok zor olacak biliyorsun değil mi? Epeydir düşünüyorum ama pekmeze öyle lak diye diyemem bu durumu. Olmayalım o zaman, ne yapayım? Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu. Ağzıma kürekle vurmuşlar gibi öne doğru uzatıp kaşlarımı indirerek homur homur konuşuyorum. Bu da bir şey söylemedi. Geldik misafirhanenin oraya. Bugün gitme, bizde kal dedi. Nını. Bacaklarım kıllı. Allah kahretsin beni, hafta sonu alırım diye bırakmıştım. Hadi Minco, neyse de travesti bacaklarla gidemem ben onun evine. Of, aslında tam da zamanıydı, oturup konuşurduk ne yapıp ne yapacağımızı. Oturup konuşma kısmına ben de inanmadım ama işte olsun. Kusura bakma dedim ve indim aşağı bir hışımla. Bu da geldi arkamdan, misafirhanenin duvarının oraya geçtik, tuttu elimden. Ben seni düşünüyorum biraz da. O yüzden kafam karışık sadece. Sürmezse sen zararlı çıkma istiyorum bu işten. Diye sarıldık marıldık. Ben sonra geçtim içeri. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari. Bugün bacaklarım yüzünden olmadı. En azından misler gibi akçapakça yapayım. Sana börek pişireyim mi iyi mi diyerek yolumu yapayım. O değil de çok heyecanlandım şimdi. Hop cart cart alıverdim bacaklarımı. İç çamaşırı çekmecesinin önünde ne giyeceğimi bulmak için oturdum. Adet donlarım, günlük donlarım ve 2 senede hiç kullanmadığım seks donlarım adı altında 3 gruba ayırdığım kilotlarıma baktım. Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım ta ne zamanlar seksi adı altında satılan 25 liralık Banu Alkan'ın Yaşar Alptekin'den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. Ama bunu kullanmak nasip olmadı. Çok istiyorum oysa. Çıkayım onunla şöyle salınayım falan ama yok. Kaldı garibim orada. Hayır yani ölürsen filan gelinlik diye tabutuma onu serecekler diye üzülüyorum. O yüzden de bu sefer giymeyi düşünüyorum. Düşünüyorum ama. Şimdi bu adam der mi acaba? Ulan bunun sürüyle tokmakçası vardır. Baksana bilmediği numara yok. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşıma. Bir de şimdi hani bu pekmezi aldattım mevzusu falan. Hani kaşar olarak aklının bir yerinde kaldıysam yeniden kamçılanmasın. Uf, ilk sevişme olayı çok kasıyor insanı. Ne kadar ilginç oysa bir muhabbet. Mesela erkek ilk olayda aklına ne geliyorsa yapmak ister. Kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Kadınsa bildiği her şeyi unutur. Hayatında ilk kez görmüş gibi nazlanmalar. Bir ay beni istemiyorumcular. Bir ay ben istemiyorumculuklar. Ay yok rahat durculuklar. Lan evine kadar getirmişsin adamı, hala neyin teranesini yapıyorsun? İşte bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. Erkeğin homo değilim ben, 10 kaplan gücündeyim gösterişi. Kadının Orospu değilim ben, normalde böyle olmam aslında diyerek kendini durumdan soyutlaması. Gerçi erkeğin bu durumunu sağ olsun ıssız adam kurtardı. Erken boşalan, yatakta kendine güveni olmayan her adam, ben ıssız adamım, bafiler kaçarım diye dolanmaya başladı. Yani bunun anlamı şudur. Yatakta bir halt yapamadığım gibi çerefsizin, pisliğin tekiyim, hatta cinsel hastalık bile kapmış olabilirim. Bir de marifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar. Neyine böbürleniyorsun hayvanat? Nohut kadar çüküne mi? 37 saniye süren sevişme sürene mi? Anca para verip yattığın karılara mı? Buna rağmen sana acıyıp yazık ya buna. Yamalı benden başka bir şey kimse sevmez bunu. Üstümden de geçmeyen kalmadı. Parası da çok zaten. Ne yapacağım bu yaştan sonra? Bari şununla evleneyim de sakin bir hayat süreyim diyen kadınlara mı? İnsan biraz utanır, sıkılır. Gerçi Allah'tan dua ediyorum. Çılgın Sedat sendromuna yakalanmadılar. Ay ne kötü olurdu. Ben çılgın Sedat'ım. Basarım zarfı parayı, düdükler atarım diye böbürlenen adamlar. Ellerinde mor zarflarla alışveriş yapan karılar olsaydı her tarafta. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. İyi ki. Allah'tan cep telefonunun fiyatları düştü. Krediyle ev satın alma olanakları kolaylaştı da. Hoberey ben çılgınım. Eski sevgilimin parasını verir düzer giderim diyen adamlar yok oldu. Iy. İşte şimdi içimde merak ve nasıl davranmam gerektiğini bilemediğim bir duygu. Ay bir yatalım da şu ilk aşamayı atlatalım. Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkarma lütfen. Sevişmek ya da sevişmemek. İşte bütün mesele bu. Geceden her tarafımı keseleyip kendimi parfümlere yatırıp sabahına işe gittim. Çantama ne olur ne olmaz diye bir iç çamaşırı attırıverdim. Öğle yemeğinden sonra Erik'le stüdyoların orada Esma Ceyhan'dan gizli buluşalım dedik. İşte orada hafif nameler, fingirdeşmeler derken akşam bir şeyler yapalım mı dedim. O iki lafından biri bize gel olan mal, bu kez balık yiyelim, Nevizade'ye gidelim, onu yapalım, bunu yapalım dedi. 10 milyon şey saydı salak. Baktım olmayacak, o kadar hazırlık yaptık, boşa gitmesin, yeriz ya yemeği diyiverdim. Bunun gözler monçici gibi açıldı tabii. Çıkışta yine o yönden, ben arkadan, çıktık gittik bunlara. Pizza söyledik, şarap marap, TV izliyoruz. Ama ben nasıl kasılıyorum, nasıl anlatamam. İlk hamleler gelmeye başladı ondan. Eli omzuma geliyor, ben utanıyorum, ihi mihi yapıyorum. Böyle bana doğru kaykılıyor, kendimi çekiyorum. Acayip kasıldım, öyle böyle değil. Sonra hemen hakkımda kötü düşünmesin mottosuyla, ya bak o işi yapmayalım tamam mı dedim. O cümleyi kurarken bile aklımda 95 tane pozisyon vardı. Sonra bu da, ya saçmalama yapmayız dedi, çekti kendini. Çok uzun süre bir daha da yaklaşmadı. Hadi kendimi anlıyorum. Bebe niye öyle bir tribe girdi onu anlayamadım. Sonra yatalım uyuyalım dedik. Şimdi işte geldik horozun öttüğü noktaya. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana yapacak bir şey yok. Mışıl mışıl uyuyacağım. Aynı yatağı gösterirse önce ya bana ayrı yer hazırlar mısın diyeceğim ama yine de o yatakta yatacağım. Baktım bu bir battaniye ile içe girdi, anlaşıldı. Ayrı yerlere yatacağız. Olmayacak bu iş dedim. Hemen açtım diğer şarap şişesini. Benim uykum gelmedi, şunu da bitirelim bari dedim. Yediğim her boku alkol süsü verip hep onun yüzünden ya diyeyim bari dedim. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşamalar başladı bizde hafif hafif. Baktım kıvama geldi, yatalım artık direttim. Hemen hop klasik erkek yalanları var ya. Sana sarılıp uyumak istiyorum sadece. Bik bik mik bik diyiverdi. Hiçbir kız da bunu yutmaz yani. Ama işte canım seni istiyor demek yerine ay sarılıp uyuyacağız çok romantiyiz demek daha terbiyeli geliyor. Yatıyoruz yan yana. Önce bundan bir hareket yok. Ben böyle eşofmanla yatamam dedim. Çıktı benim alt taraf. Sonra ay ben de böyle rahat edemem, şöyle rahat edemem derken kaldım alttan bağlamalı bodyle. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim. Sen tut bütün gece planlar yap. Bugün de kalk alttan bağlamalı body'yi giy. Gerizekalıyım. Seksilik denen her şeyi öldüren body. Ama anacığım eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi meydanda benim. Çatalımı görmeyen kalmadı. Gelecek nesilleri bundan mahrum bırakmak için 2 senedir alttan çıtçıtlı body'ler benim tek dostum. Sırdaşım oldular. Ama bilemedim yatakta giyilmemesi gerektiğini. Unutmuşum ne yapılır ne edilir, bu işin kuralları nelerdir. Düşünüp duruyorum yapsak mı yapmasak mı, yaparsak benden soğur mu, sabah mor zarfla para bırakıp gider mi? Daha çok erken oldu yapmayayım. Ya bu tek şansımsa Ya bir daha erkek yüzü göremezsem yapalım en iyisi. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Önce öpüşeceğiz. Ha tamam, bisiklete binmek gibi zaten. Aklına gelir insanın. Of, ben bisiklete binmeyi de bilmiyorum. Acaba büyük mü lan? Dönüp de ona doğru baksam mı? Yok yok, arkamı dönük kalsın. Anam elini attı belime. Of yapmayayım ya. Bir şey yaparsa bağırıp korkutayım. Yapayım yapayım, ne olacak? Ya hemen de verilmez ki. Sık dişini, uğraştır biraz. Yok anacım, vereyim ya, ne olacak? Ay ne yapsam bilemedim. Acaba kafamdan geçen her şeyi yapsam bana vay sürtük der mi? Kafamdan geçenler mi? Oo, evet, bunları yapayım ona ben. Ama zaten pimpirikli. Bunları sen kimlere yaptın derse demez canım, o kadar öküz değildir. Ama kafasından geçer. Ahan da eli biciğime doğru ilerliyor. Çek elini oradan ya. Bir dönsene bu tarafa doğru. Dönmem. Bak rahat dur, yapma. Ya bir şey yapmıyorum, sadece bakacağım. Tamam sadece bak, bir şey yapmak yok ama. Zaten yapamam. Prezervatif almadım yapmayız diye. Bu laftan sonrası zaten mokoko diyeceğim ama tam öyle değil. Birincisi, prezervatif almadım ne demek? Tamam korunmak gerekti falan filan ama çok koyucu bir laf bence. Prezervatif almadım, ben seni yapamam o yüzden. Sen kimsin lan da beni yapmıyorsun deyip iki tane suratına geçirecektim. Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. Güvenmiyor mu bu acaba lan? AIDS mi sanıyor hayvan beni? Benim ona güvenmemem gerekli aslında. Yapamazmış. Tavuk yapacak sanki. Terbiyesiz geri zekalı. Yaptırayım da sen gör gününü. Sen kendini ne sanıyorsun gibi salak salak düşünceler geçti beynimden. Bebe ne iyi düşünüyor işte. Her tarafta bangır bangır afişler çıkartıyorlar. Prezervatif kullanın, korunun falan filan diye. Ben de işin duygusal kısmını düşünüyorum mal mal. Ne yapayım ama? Kan beyine gidiyor mu diye bir sor bakalım. Başladık biz olaya. Her şey çok güzel gidiyor. Hatta fazla güzel gidiyor ama sadece orada kalıyor. Yani ben yine orgazm olamadım. Tepe noktasında öylece kaldım. Orgazm olamama nedenimi eski sevgilimin beceriksizliğine bağlıyordum ama şu anda bu çocuk gayet filmlere taş çıkartır boyutta efor sarf ettiği halde yine o noktaya ulaşamadım. Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. Gece içime çıkan zerrine geliler, sabahları oluyor Türkan Şoray. Utanmasam ağlayacağım, ne yaptık biz diye. Konuşmak istemiyorum, böyle bir kasıldım. Alkol sonrası sabah için ilaçlar var ya, bu geceler için de öyle ilaçlar olmalı bence. Ondan önce kalktım, hemen tuvalete gidip saçımı başımı yaptım. Öpüşürüz falan diye diş macununu parmağıma sürüp şöyle bir geçirdim. Çantaya koyduğum yeni çamaşırı giydim, parfüm sıktım. Hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. Koştur koştur yatağa döndüm. Bu uyandı. Ya sen parfüm mü sıktın sabah sabah, boğulacağım dedi öküz. Burada ilişkinin gidişatı ile ilgili gayet de açık verdi hani. Geri zekalı öküz.